Ayrım 40.
Mobilya üretiyorduk. Ambalaj sandıkları ve çeşitli tahta eşya yapıyorduk. Bir demir eşya atölyesi bile kurduk ama bu işte düş kırıklığına uğradık. Aylar geçti, dört bir yandan gelen saldırılardan korunmayı başarıyorduk. Bazen yeni durumlara uyarlanıyor, bazen boyun eğiyor, bazen gürleyerek dişlerimizi gösteriyor, bazen zehirli iğnelerimizi ortaya çıkarıyor, çoğu zaman yolumuza çıkanları arı gibi sokuyorduk. Böylece yaşamayı ve zenginleşmeyi sürdürdük. Dosttan yana da zenginleşiyorduk. Halk Eğitim Komiserliği'nde bile Yurinskaya ve Yuryev gibi gerçekçi kafalara, haklılık duygusuna, sıkıntılı işlerimizin ayrıntıları üzerinde gerçekten düşünme isteğine sahip kişiler vardı. Ama genel olarak toplumda yönetim organlarındaki, basındaki, hatta işçiler arasındaki dostlarımızın sayısı daha da fazlaydı. Bunlar soluk almamızı olası kılacak bir hava oluşturuyorlardı. Kültürel çalışmalarımız derinlere kök salmaya başlamıştı. Okulumuzda 6 sınıf vardı. Eşsiz bir insan olan Vasili Nikolayevich Perski aramıza katıldı. Yüzyılların teknik bulguları, sanat ve edebiyatla bezenmiş bir Don Kişot'tu bu. Cervantes'in yarattığı bir tip olma niteliğini hak edecek denli zayıf ve uzun boyluydu ayrıca. Ve onun bu durumu dernek çalışmalarını örgütleme ve canlandırmada çok işe yarıyordu. Yenilgi tanımaz bir yaratıcı düşçüydü Perski. Onun algıladığı dünyada iyi ve kötü ruhlar yoktu. Diyemem gerçi ama dernek çalışması yapmak isteyenlere Don Kişotlardan başkasına başvurmamalarını öğütlerim. Her şeyde bir gelecek görme, bir parça kağıtla fırçadan harikalar yaratma yetisi var onlarda. Perski'nin öncülüğünde duvar gazetesi çıkarmaya başladı çocuklar. Hem de 40 metre uzunluğunda bir duvar gazetesi. Kartondan modeller hazırlamayı, bunlar aracılığıyla bombardıman uçağı ile keşif uçağı arasındaki ayrımı görmeyi, madeni tahtaya üstün tutmayı ve bütün bu bilgileri damarlarındaki kanın her damlasına sindirmeyi onun sayesinde öğrendi çocuklar. Bu Don Kişotlar bu türden çalışmaları, heves, coşkun, yetenek ve yaratıcı sanatçıların etinde kemiğinde bulunan temel öğelerin yardımıyla oluşturmayı ve ilerletmeyi biliyorlar. Perski'nin getirdiği güzellikleri burada ayrıntılarıyla aktaracak değilim. Yalnızca akşamlarımıza yeni bir yaşam soluğu getirdiğini, onları talaş, yapışkan, ispirto lambaları, testere gıcırtıları, pervane vızıltıları, koro konserleri ve pandomim gösterileriyle doldurduğunu belirtmekle yetineceğim. Artık kitaplara çok para harcamaya başlamıştık. Mihrap kürsüsü kitaplarımıza, okuma odası, okurlarımıza da dar gelmeye başladı. Başka şeyler de oldu. Bunların ilki bandoydu. Ukrayna'da, belki de Sovyetler Birliği'nde bu harikulade işi başaran ilk topluluk bizimkiydi. Bu başarı yoldaş Zoya'nın benim eski bir albay olduğum yolundaki ilk sanısını destekliyordu gerçi. Ama komutanlar kurulu çok mutluydu. Bir toplulukta bando takımı kurmak gerçekten de sağlam sinirler, büyük sabırlar gerektiren bir işti gerçi. Çünkü 4 ay boyunca bir trombon, klarnet ya da kornet çalan birinin oturmadığı bir tek sandalye, masa ya da pencere içi görülmeyecekti. Ve 4 ay boyunca bu çalgıcılar kafalarımızı davul etmişti. Ama değdi. 1 Mayıs'ta kasabaya kendi bandomuzun ardında girdik. Coşkuyla taşanları, gözyaşlarını tutamayanları görecektiniz. Harkov aydınlarının şaşkın bakışlarını, ihtiyar kadınların, gazetecilerin, sokak çocuklarının gıptalı bakışlarını görecektiniz dostlar, görecektiniz. İkinci büyük başarımız sinemaydı. Bu olay avlumuzun orta yerinde kakılı kalmış olan kilise türbesiyle uğraşmamıza neden oldu. Kilise kurulu üyeleri ellerini ovuştura dursun, ağızlarına gelen gözdağı sözcüklerini üzerimize saldırta dursunlar, biz film gösterilerimizi tam akşam ayininin başladığı saate denk düşürdük. Ayin çanı çaldığı an bizim gösteri başlıyordu. Bu yüzyıllık çan, yaşamında hiç bu türden insanları bir araya getirmiş olmasa gerekti. Ne kadar da çabuk uyuyordu herkes onun sesini, görecektiniz. Çanı çalan Kuloğlu'nun çan kulesinden inmesi ve de pederin kapıdan girmesiyle 200-300 kişinin toplantı salonu kapısına üşüşmesi bir oluyordu. Peder papaz giysilerini kuşanırken sinema makinisti filmi göstericiye takıyor, peder kutsal krallığın sözlerini ağzına aldığı anda makinist gösterime başlıyordu. Aramızda tam bir işbirliği vardı canım. Bu işbirliği Vera Berezovskaya için üzücü sonuçlar getirdi. Vera öğrencilerim arasında maliyeti çok yüksek bir ürünü simgeliyordu. Bizim sanayinin varsayım cetvellerinin hiçbirinde ona yer bulamamıştık. Vera bir süre böbrek ağrılarından yakındıktan sonra sesini soluğunu kesti ve var gücüyle çalışmaya koyuldu. Ama azıcık yüzüne kan geldikten, eti budu dolgunlaştıktan sonra bizim Vera boyanmaya, omuzları, gözleri, yürüyüşü ve ses tonuyla çağırgan gösterişler yapmaya başladı. Belli belirsiz bir insan gölgesi ardında karanlık köşelerde sık sık gözüme çarpıyordu. Bir kulağından girip öbüründen çıkan uyarılarımı dinler görünürken gözlerindeki huzursuz ve kurnaz gümüşsü pırıltıyı, sesindeki yalancılığı seziyordum. Ne oluyorsunuz yani Anton Semyonovic? İnsan kimseyle konuşamaz mı yani? Yeniden eğitim işinde hiç kimse deneyim geçirmiş bir kız kadar sorun yaratamaz. Bir erkek çocuk ne denli uzun süre sokaklarda sürterse sürtsün, yaşadığı serüvenler ne denli karmaşık ve yasa dışı olursa olsun, eğit bilimsel çabalar karşısında ne denli büyük direnç gösterirse göstersin, azıcık bir zekası varsa gerçek bir insan haline gelecektir. Bunun nedeni böyle bir çocuğun gerçeklikte yalnız ve yalnız geri olmasından, gerekli ölçülere uymasını engelleyen eksikliğin her zaman için tamamlanabileceğinden ve iyileştirilebileceğinden kaynaklanmaktadır. Ama cinsel yaşamı erken yaşta, hemen hemen çocuklukta başlamış bir kız, yalnız bedensel ve ruhsal olarak geri olmakla kalmaz, büyük, karmaşık ve son derece acı verici bir şokun da kurbanıdır. Çekingen bir açık saçıklık, küstahlık, anlayış ya da acıma duyguları yansıtan bilgili bakışların hedefi olur. Bu bakışlar suçlama yüklüdür. Kızın üzüntüsünü unutmasına engel olurlar. Ondaki alçaklık duygusunun, suçluluk duygusunun canlı kalmasını sağlarlar. Bu suçluluk duygusunun yanı sıra azıcık da ilkel bir gurur duygusu yaşar kızın yüreğinde. Öteki kızlar onun yanında toydur daha, çocuktur hepsi. Oysa kendisi bugüne bugün bir kadındır. Başkaları için gizem olma durumunu koruyan bir şeyi yaşamıştır. Erkekler karşısında güçlüdür o. Bu gücün tadını çıkarmıştır. Onu tanımış ve uygulamıştır. Kişinin acı ve gurur, yoksunluk ve üstünlük, sessiz gözyaşlarıyla ıslak geceler ve işveli yaklaşımlarla dolu gündüzlerden oluşan bu karmaşık ağın içinde yerini bulması, o yere sımsıkı tutunması, yepyeni deneyler, yeni alışkanlıklar, yeni ustalıklar oluşturması için çelik bir iradeye gereksinimi vardır. Vera'nın şahsında bu sorunların tümüyle birden karşılaşmış bulunuyordum. Kuryaja taşınmamızdan sonra da beni çok üzmüştü Vera ve daha başlangıçta kendi yaşamının iplerine pek çok düğüm kattığı, döndürüp dolaştırdığı kuşkusunu duyuyordum. Onunla olan ilişkilerimde en büyük ustalık gerektiren şey bu kızla konuşmayı başarabilmekti. Çok alıngan ve kaprisli bir kızdı. Her zaman benden kaçarak kendisiyle konuşmama engel olur, gider harman yerinde ya da başka kovukta ağlar ağlar gelirdi. Bir de onun sürekli değişen sevgililerine tökezlerdi insan. Onun arkadaşlıklarına son vermesi pek bir sorun yaratmazdı. Çünkü erkek arkadaşın yüreği komutanlar kurulu önünde dikilmek ve Lepot'un şu çağrısını yanıtlamak korkusuyla doluydu. Hazırla geç ve anlat bakalım. Sonunda Vera topluluk üyesi çocukların dişine göre olmadığını anladı ve aşk serüvenleri için daha sağlam bir taban aramaya koyuldu. Yüzü sivilceli, suratsız bir genç olan ve ceketindeki sarı sırmaları uygarlığın vardığı en son noktanın simgesi sayan Risoğlu telgrafçı onun dikkatini çekti. Başlangıçta Vera onunla korulukta buluşurdu. Çocuklar onları orada rastlar, kızı paylardı gerçi ama onun bekçiliğini yapmaktan usanmışlardı. Lepot yapılacak tek şeyi yaptı. Telgrafçı Silvestrov'u yalnız yakaladı ve ona şöyle dedi. Vera'ya askıntı oluyorsun. Dikkat et, seni onunla evlendireceğiz. Sarkık ve sivilceli suratını yanı çeviren telgrafçı şöyle mırıldandı. Neden evlenecekmişim? Bana bak Silvestrov, onunla evlenmezsen canını okuruz, bizi bilirsin. Telsizinin ardında gizlenemezsin bizden. Başka kasabaya gitsen bile bulur çıkarırız seni. Bütün uyarıları yokum sayan Vera, eline geçirdiği tüm fırsatlarda buluşma yerine koşardı. Yolda bana rastlarsa da yüzü kızarır, eliyle saçını falan düzeltir, bir kurşu koparırdı. Ama sonunda yazgı bu iki gencin yakasına yapıştı. Vera bir akşam geç saatlerde büroma geldi. 40 yıllık arkadaşımmış gibi kendini bir koltuğa yerleştirdi. Ayak ayak üzerine attı, kıpkırmızı kızardı. Gözlerini aşağı indirdi ama başı havalardaydı. Saygılı olmaktan uzak bir havayla şöyle dedi. Size bir şey söyleyeceğim. Söyle dedim onun sesine öykünen bir havayla. Kürtaj istiyorum. Demek kürtaj istiyorsun. Evet öyle. Lütfen hastaneye sevkiyatı verir misiniz? Hiçbir şey söylemeden yüzüne baktım. Başını indirdi. İşte bu kadar dedi. Suskunluğumu bir dakika kadar daha korudum. Vera yarı açık gözlerle bana bakmaya çabalıyordu. Bu bakışlar bana bu kızın utanmayı tümüyle bir kenara bıraktığını söylüyordu. Bakışları, yanaklarının rengi, konuşma biçimi bu kanımı doğruluyordu. Bu kez çocuğunu doğuracaksın dedim soğuk soğuk. Vera bana yan yan ve cilveli gözlerle baktı ve başını şöyle bir arkaya attı. Hayır, doğurmayacağım. Onu yanıtlamadım. Masamın çekmecesini kilitledim, kasketimi başıma geçirdim. Vera kalktı ve aynı beceriksiz cilvelerle bana baktı. Haydi yatma vakti dedim. Ama şey, kağıt ne olacak? Pek vakit kalmadı, anlarsınız ya. Komutanlar kurulunun toplantı odasına geçtik. Işıklar sönüktü, durduk. Bak, sana çok ciddi söylüyorum ve kararımı hiçbir şekilde değiştirmeyeceğim. Artık ameliyat yok sana, bebeği doğuracaksın. Aa diye bağırdı Vera ve koşarak dışarı çıktı. Kapıyı gürültüyle çarptı. 3 gün sonra geç vakit köyden dönerken kapıda karşıladı beni ve yanım sıra yürümeye başladı. Aşağıdan aldığı ele verir bir ses tonuyla konuşuyordu bu kez. Anton Semyonovich, siz şaka sanıyorsunuz ama bu işin şakası yok. Ne istiyorsun? Bilmiyormuş gibi soruyorsunuz bir de. Hastane kağıdı istiyorum elbet. Neden bilmezden geliyorsunuz? Onu kolundan tuttum, tarlalara inen yola doğru çektim. Gel seninle konuşalım. Konuşacak hiçbir şey yok. Konuşmanın ne yararı olacak sanki? Bana kağıdı verin olsun bitsin. Bana bak Vera dedim bu kez. Bilmezden gelmiyorum, şaka da etmiyorum. Yaşam ciddi bir şeydir. Yaşamla oyun oynamak yanlış ve tehlikelidir. Yaşamda çok ciddi bir olay oldu, aşık oldun. Tamam, güzel, evlen delikanlıyla. Delikanlıymış, evlenmiş. Ben evleneceğim ha, iyi valla. Sonra da oturup çocuk bakacağım, öyle mi? Siz bana şu kağıdı versenize. Hem kim söyledi size aşık olduğumu? Aşık değil misin yani? Dalga mı geçiyordun? Geçmişsem ne olmuş? Şimdi istediğinizi söylersiniz tabii. Bak şunu söyleyeceğim. Sağda solda dalga geçmene izin vermeyeceğim. Adamın biriyle yaşıyorsun, şimdi de anne olacaksın. Bana kağıdı verin diye haykırdı Vera. Ağladı, ağlayacaktı. Neden benimle alay ediyorsunuz? Sana kağıt vermeyeceğim ve eğer üstelersen konuyu komutanlar kuruluna göndereceğim. Aman Tanrım diye bağırdı Vera ve tarlanın kıyısındaki otlara gömülerek ağlamaya başladı. Omuzları zangır zangır titriyor, soluğu duracakmış gibi kesiliyordu. Hiçbir şey demeden durdum orada. Galetenko bostandan geliyordu, yanımıza yaklaştı. Otların üzerinde yatmakta olan Vera'ya uzun uzun baktı. Sonra hiç de önemli bir şey görmemiş gibilerden bana döndü. Ben de burada ne ötüyor böyle dedim. Vera ağlıyormuş meğer. Aslında genellikle güler o. Şimdi de ağlıyor. Garip. Vera sustu. Ayağa kalktı. Giysisini özenle temizledi. Orasını burasını çekiştirdi ve kollarını sallaya sallaya yıldızlara baka baka topluluğa doğru ilerlemeye başladı. Kulübeye gelsenize Anton Semyonovich dedi Galatenko. Size öyle bir karpuz vereceğim ki göreceksiniz. Karpuzların kralı. Daha birkaç arkadaş da var. Gelin. Aradan 2 ay geçti. Yaşamımız bakımı onarımı aksatılmamış bir tren gibi bazen hızlı, çürük bir köprüden geçerken yavaş, bayır aşağı giderken frenlenmiş olarak, yokuşları çıkarken pofurdaya pofurdaya ilerliyordu. Ve yaşamımızla birlikte Vera Berezovskaya'nın ki de yuvarlanıp gidiyordu. Ama o bizim trende kaçak yolcuydu. Kızın gebe olduğunu çocuklardan gizlemek olanaksız hale geldi. Vera gizini yakın arkadaşlarına açmış olsa gerekti. Giz tutma konusunda kadın kısmının ne denli başarılı olduğunu herkes bilir. Aslında bilmiyor değildim ama bu olayın gelişme süreci içinde çocukların ne kadar anlayışlı olduğunu bir kez daha görme fırsatını buldum. Vera'ya ne takıldılar ne de onu suçladılar. Bizim delikanlıların gözünde hamile olmak ya da bir çocuk doğurmak ne büyük bir talihsizlikti ne de ayıp. Tek bir delikanlı bile kalkıp da Vera'ya hakaret etmedi. Bırakın hakaret etmeyi, bu durumundan dolayı şöyle yan bakmadı. Ama telgrafçı Silvestrov'a karşı tutumları çok farklıydı. Anlaşılan konu yatakhanelerde enine boyuna tartışılmıştı. Karma müfrezeler nerede çalıştıysa toplantı salonunda, dernek binasında, harman yerinde, atölyelerde ya da 2-3 kişinin bir araya geldiği her yerde çeşitli görüşler dile getirilmişti. Nitekim Lapot, Patta Danak bana bir karar bildirdi. Bugün kurulda Silvestrov'la konuşacağız. İtirazınız yok ya. Benim yok ama belki Silvestrov yanaşmaz buna. Onu getireceğiz. Bakalım ne biçim bir gençlik kolu üyesiymiş. O akşam Yorka ile Volokhov Silvestrov'u getirdiler. Durumun gülünçlükten uzak olmasına karşın çocuklar onu odanın ortasına getirip de Lapot şu sözüyle tabloya son fırçayı atınca gülümsemekten kendimi alamadım. Dikkat! Komutanlar kurulundan ödü kopuyordu Silvestrov'un. Bu korkunç kurumdan tek parça halinde kurtulabileceğini bilse, değil salonun ortasına gitmek, değil orada hazrola geçmek, bir masal kahramanı gibi devi fareye dönüştürmeye ya da bir bilmece çözmeye, en olmadık sınavı vermeye razı olurdu çocukcağız. Ancak olaylar hiç de beklendiği gibi gelişmedi. Öyle ki çözümü güç bilmeceyle uğraşmak durumunda kalan taraf komutanlar kurulu oldu. Çünkü Silvestrov hazır olunu bozmadan şöyle mırıldandı. Topluluk üyesi yoldaşlar, neden benim hakkımda böyle kötü şeyler düşünüyorsunuz? Ben bir serseri miyim yani? Evlen onunla diyorsunuz. Evlenmem diyen mi var? Ama kız evlenmek istemiyorsa ben ne yapabilirim? Bu sözler üzerine Lapot ayağa fırladı. Kız istemiyor ha diye haykırdı. Kim söyledi bunu sana? Kendisi söyledi. Vera söyledi. Tamam, getirin kızı buraya. Zoran, tamam. Zoran saniyede uçtu kapıdan dışarı ve 2 dakika sonra döndü. Başını o anda Vera'nın bulunduğu uzak bir noktadan yana kaykıltarak Lapot'a yanıtını verdi. Gelmiyor. Ben ona söyledim. Dedim ama defol diyor bana. Lapot bakışlarını tüm kurul üyeleri üzerinde gezdirdi ve Fedorenko da durdurdu. Fedorenko düşünceli bir havayla yerinden kalktı. Alışkanlığın verdiği bir özensizlikle selam çaktı ve alçak sesli ama dolu dolu bir tamam dedi, kapıya yollandı. Kapıda Zoran'la çarpıştılar. Zoran korkunç bir gürültüyle merdivenlerden yuvarlandı. Silvestrov'un yüzü kireç gibi olmuştu. Orada salonun ortasında put gibi duruyor, bakışlarıyla derisini yüzen çocukları izliyordu. Fedorenko'nun arkasından koştum. Ona avluda yetiştim. Sen dön, Vera'yı ben getireceğim. Fedorenko sessizce bana yol verdi. Vera yatağının üzerine oturmuş, sabırla işkence ve infazı bekliyor, elindeki iri beyaz düğmelerle oynuyordu. Zoran avlanacak hayvanı gösteren gerçek bir av köpeği gibi kızın karşısına geçmiş havlıyordu. Git, Vera, kalk git. Yoksa Fedorenko, git, ne olur git. Sonra ince sesini fısıltıya dönüştürdü. Bak gitmezsen Fedorenko seni kucağında götürecek. Zoran birden benim geldiğimi fark etti. Durduğu yerde mavimsi bir esinti bırakarak kaçtı gitti. Vera'nın yatağına oturdum. Ortalarda dolaşan 2-3 kıza başımla işaret ederek çıkmalarını söyledim. Silvestrov'la evlenmek istemiyor musun? Hayır. İyi, evlenme öyleyse. Bu senin hakkın. Hala düğmelerle oynamakta olan Vera bana değil de düğmelere... Herkes evlenmemi istiyor ama istemiyorsam ne olacak? Bana ameliyat izni çıkarın. Olmaz. Evet olur. Ben yasaları biliyorum. Ben istiyorsam sizin buna engel olmaya yetkiniz yok. Artık çok geç. Olsun, geç olsun. Artık geçti. Hiçbir doktor buna izin vermez. Pekala verir. Benden iyi mi bileceksiniz? Sezaryen ameliyatı diyorlar. Sezaryen ne biliyor musun? Biliyorum tabii, beni kesecekler. Hepsi bu. Bu çok tehlikeli ama ölebilirsin. Ölürsem ölürüm. Çocuk doğurmaktansa öleyim daha iyi. Ayrıca ölmem. Elimi düğmelerin üzerine koydum. Bakışlarını yastığa çevirdi. Bana bak Vera. Doktorlar da yasalara uymak zorundadır. Sezaryen ameliyatı yalnız ve yalnız kadının doğurmasının sakıncalı olduğu durumlarda yapılır. İşte benim doğurmam sakıncalı. Hiç de sakıncalı değil. Bebeğini doğuracaksın. elimden kurtulduğu yataktan kalktı. Elindeki düğmeleri öfkeyle yatağın üzerine fırlattı. Doğuramam, bebek istemiyorum. Bak söylemedi demeyin, asarım kendimi. Ya da göle girer boğulurum ama bebek memek istemiyorum. Kendini yatağın üzerine attı, ağlamaya başladı. Zoren yatakhaneye daldı. Anton Semyonovic, Lapot soruyor, Vera'yı beklesinler mi? Silvestrov ne olacak diyor. Söyle Lapot'a Vera evlenmeyecek. Silvestrov ne olacak? Gönderin gitsin. Zoren görünmez kuyruğunu salladı, kapıdan şimşek gibi çıktı. Ne yapacaktım şimdi? Kaç bin yıldır insanoğlu şu yeryüzünde yaşamaktaydı da şu aşk meselelerini bir düzene koyamamışlardı. Romeo ve Juliet, Otello ve Desdemona, Onegin ve Tatiana, Vera ve Silvestrov. Ne zaman bitecekti bu sorunlar? Sevgililerin yüreklerine bağlanacak manometreler çıkacak mıydı bir gün? Ampermetreler, voltametreler ve otomatik yangın söndürücüler çıkacak mıydı? Sevgililerin başında dikilip kendini asacak mı, asmayacak mı diye düşünmeye ne zaman son verilecekti? Öfkem burnumda çıktım Vera'nın yanından. Kurul genç aşığı göndermişti. Kız komutanların beklemesini, onlarla Vera hakkında konuşacağımı söyledim. İtine dolgun pembe yanaklı Olga Lanova büyük bir dostlukla dinledi beni. Doğru dedi. Böyle davranırsak kız ne yapacağını şaşıracak. Olya'yı dingin, akıllı bakışlarla izleyen Natasha Petrenko hiç ses çıkarmıyordu. Sen ne diyorsun Natasha? Anton Semyonovic dedi Natasha. Bir insan kendini asmayı kafasına koymuşsa elden hiçbir şey gelmez. Onu durdurmak olanaksızdır. Kızlar ona göz kulak olacağız diyorlar. Tamam, olacağız tabii. Ama kapıyı tutsak bacadan kaçar yapacak olduktan sonra. Ayrıldık. Kızlar yattılar. Bense oturup penceremde bir tık tık beklemeye koyuldum. Bu işimi birkaç gece sürdürdüm. Bazı geceler Vera'nın beni ziyaretiyle başlıyordu. Bazen ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüş, üzüntüden harap bir halde geliyor, karşıma oturup mahvolmuş yaşamına değin binlerce öfkeli öykü anlatıyordu bana. Benim acımasızlığımdan, başarıyla sonuçlanmış şu kadar sezaryen ameliyatından söz ediyordu. Bu fırsatlardan yararlanarak Vera'ya kendisinde azıcık olsun bulunmayan bilgiler vermeye çabalıyor, temel yaşam felsefesinin bazı öğelerini öğretmeyi deniyordum. Acı çekiyorsun diyordum ona. Çünkü doymak bilmez bir insansın, obursun. Eğlence arıyorsun kendine, vur patlasın, çal oynasın istiyorsun. Yaşam uzun bir bayramdır diyorsun, bedava bir tatil. İnsan gelecek, yiyecek içecek, ağırlanacak, dans edip oynayacak, yalnız ve yalnız kendi zevkini, sefasını düşünecek. Peki sizce insanlar ömür boyu acı mı çekmelidir yani? Bence yaşam sonsuz bir bayram değildir. Bayramlar çok seyrek olarak arada bir gelir. Yaşamın büyük bir bölümü çalışmayla geçer. Çeşit çeşit insansal etkinlikle, görevleri yerine getirmekle geçer.